Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında biraz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kısa uçakta gazeteci götürme getirme, oradaki haber tarihini anlatmaya çalıştım. Bilerek yaptım bunu, bilerek ve isteyerek yaptım. Bugün olsa yine yaparım, zaten bugündü ama yine olsa yine yaparım. Çünkü şöyle bir sıkıntı var bu işle ilgili olarak. Yayın arasında da mesaj gelmiş. Genç bir gazeteci kardeşim, Mahir'miş adı, öyle yazmış. Diyor ki abi, gazetecinin uçağa binmesi ayıp mı? Olur mu güzel kardeşim, niye ayıp olsun? Gazeteci elbette uçağa binecek. Yayının içinde de söyledim. Uçak bizim çünkü. Zaten bizim paralarımızla alındı. Orada ayıp olan uçağa binmek değil, uçakta o soruları sormamak. Çünkü bugün halkı ilgilendiren meseleler orada konuşulanlar değil ki. Çık sokağa sor bakalım genç bir gazeteci adayı olarak. İnsanları F-16 mı daha çok ilgilendiriyor? F-35 mi? S-400 mü? Yoksa o gün akşam ne yiyeceğim? Soru buysa eğer, o uçağa binmek, soru sormak karşılığında asla ayıp değil. Tam tersine yapılması gereken şey. Hatta biri eklemiş, sen çağrılsan biner misin uçağa diye. Yani çağırmayacakları için bu soruya cevap vermem çok abes olur. Ama keşke çağırsalar. Keşke çağırsalar, çünkü uçak bizim. Tatsız bir seyahat olacağını şimdiden söyleyebilirim ama. Ya benim açımdan değil, çünkü mesela şu da haber değeri taşır. Genç bir gazeteci kardeşime söylüyorum ama herkes de duysun bunu. Mesela bir soruya cevap verilmemesi de haber değeri taşır. Şimdi göstereceğim mesela yayının bu bölümünde. Akşam gazetesinde bir hikaye var. Ben bunun bir benzerini mesela 17 Aralık zirvesinde Brüksel'de duymuştum. Fatih Altaylı yazmıştı. Habere ne kadar hakimim, bana içeriden ne kadar haber geliyor göstermek için. Yeri geldiğinde hatırlatacağım, akşam gazetesine geldiğimde. Ya bu değil ki sorun olan. Sorun halkın konuştuğu, gerçek gündeminde olan şeyi, halkın yöneticisi olduğunu söyleyen, halkın oyuyla seçildiğini anlatan, her fırsatta Cumhurbaşkanı'na sorabilmek. O soruyu sormuyorsan ayıp olan bu. Kalan değil. Neden uçağa binmek ayıp olsun ya? Bizim. Yayında da defalarca söyledim. Bizim zaten o. Bizim. Bu kadar net. Bizim paramız da alındı. Hiç kimsenin babasının parası değil, o çeyizinde falan getirmedi parasını. Bizim paramız. Şimdi gazetelerde neler var? Ya biraz acıklı o hikaye ya. Yani göstereceğim size mesela iktidar yalakası gazetelerde neler yayınlandığını. Acayip bir F-16 hikayesi var mesela. Yani utanmasalar şunu yazacaklar. Ya zaten biz F-35 istemiyorduk. Onu kıtır atmıştık ortaya. Yani o tamamen kıtırdı. Yoksa bizim ne alakamız var ya? Biz F-16 modernizasyonu istiyorduk. Nasrettin Hoca'nın meşhur fıkrası eşekten düştükten sonra ben zaten inecektim demesine benziyor da rezalet var ortada, rezalet. Büyük bir rezalet var hem de. 1 milyar 400 milyon dolar vererek katıldığımız, insanlar bunu çok pas geçiyorlar. Ve bence çok yanlış yapılıyor bu hikaye. Katıldığımız bir projeden şutlandık biz. Şutlandık. Bunu başka bir yere koysun herkes. Yoksa yani işte bizim paramızı iade edecekler. Ya iade etmesi sorun değil ki burada. Zaten senin paran o. Yani hepimizin parası. Sorun şu, neden katıldığımız, içinde olduğumuz bir projeden atılıyoruz biz? Bu tartışılmıyor. Uçaktakiler bunu da sormuyor. Ama kahramanlık hikayesinin bini bir para. Başlayalım görelim. Gazete Pencere'yle başlayalım önce. Uçaktaki gazeteciler hariç herkesin gündemi zamlar. Doğru yerden bakmışlar. Aklın yolu bir. Doğrusu bu kardeşim, gazeteciyim diyorsan bunu yazacaksın, bunu çizeceksin, bunun üzerine konuşacaksın. Kalanı fasarya ya. Bildiğin düz fasarya hem de. Roma'daki G20 zirvesinden sonra Glasgow'daki iklim zirvesine gitmeyen Erdoğan, gitmedi. Lütfen gelin dedi, ne geleceğim ulan, daha da gitmem Glasgow'a dedi mesela. Zirveye götürdüğü gazetecilerle sohbet etti. G20'de küresel ekonomik gelişmeler ele alındı ama uçaktaki sohbette Türkiye'deki ekonomik sıkıntı, kontrolden çıkmasından kaygı duyulan enflasyon, yarın açıklanacak Ekim enflasyonu. Neden Ekim enflasyonu önemli? Bunu anlattım size, kusura bakmayın, burada siz de söyleyeceksiniz. Bizim yeniden değerleme oranımız ortaya çıkacak. Neydi yeniden değerleme oranı? Kamunun bize verdiği bütün hizmetlerdeki zam oranı. Yani bize uygulanan bir takım harçlarda, vergilerde ne kadarlık bir artışa yol açılacak? Elbette Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde, azaltabilir, çoğaltabilir de. Ama oradan çıkacak şey Ekim ayıyla birlikte belli olacak. Şimdi bize çok affedersiniz Erkan Kolçak köstendil olmuşken bütün bunlar. İçeride bunu sormayalım mı? Sormayalım, ne gerek var? Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde şu 15 kişi. Osman Gökçek var içeride. Düşünsene. Osman Gökçek var ve sen gazeteciyim diye geziyorsun. Vallahi bravo. Yani az bile. Neyse, kahramanlık hikayelerini okuduğumda anlatırsın ama akşam bugün rekora koşuyor yani. Gazeteciler, AKP'li yöneticilerin bile, burada partinin adı öyle yazmıyor, ben öyle okuyacağım. AKP'li yöneticilerin bile itiraf etmek zorunda kaldıkları hayat pahalılığı, peş peşe gelen zam haberleriyle ilgili soru sormadı. İktidar yanlısı medyada Biden'la görüşmeyi zafer diye duyurdu. Bak, toplamda 32 günde LPG'ye gelen zam oranı 94 kuruş. LPG'ye 94 kuruş 32 günde toplamda geldi. Ve mesela bu konuşulmuyor. Sonra arkadaşların hepsi gazeteci. Vallahi ben söylüyorum, ben mahalli saz sanatçısıyım. Beni hiç ilgilendirmez, siyasetten zaten anlamam, işim olmaz. Bana ne? Onlardan okuyun işte. Şahane insanlar ya. Herkes çok mutlu. Acayip güzel. Gözleri hepsinin içi gülüyor. Ne güzel. Ne güzel yani. Çok iyi ama. Rutte yüzüne söylemiş. Çavuşoğlu'nun bavullarını toplamışlardı diyerek Türkiye'nin kararlılığını ortaya koyduğu büyükelçi krizinde başkentler geri adım atmıyor. Hollanda Başbakanı Rutte, AİHM kararı ile ilgili çağrılara devam edeceklerini söyledi. Ayrıca bu tutumlarını görüşme sırasında Erdoğan'a da ilettiğini duyurdu. Duyduk mu? Yo. F-16 bizim şeyimiz o. Çünkü bizde normalde geleneğimiz bu bizim. Herkes, Anadolu'da böyledir mesela. Herkes sabah uyandığında çifte çubuğa gitmeden önce, klasiktir. Sabah hani şehirlerde çok sokalanır bu. Köy kahvaltısı şahane. Bir köy kahvaltısı nerenin köyüyse o. Bilmiyorum, Rotterdam'a bağlı bir köy galiba. Hiçbir köyde öyle kahvaltı edilmez çünkü. Hani çorbasına bazlama ile birlikte kaşığı sallamadan önce oğluna der ki her çiftçi baba, git şu uçağı çalıştır. Oğlan biraz vızırdanır. Ya baba aman hep ben çalıştırıyorum. Ben ne çalış, sen çalıştırsan. Kalk lan çalıştır der. Oğlan gider F-16'nın kontağına basar. Marşa basar bir. Öyledir, bizde geleneğimiz o. O yüzden biz yemeyiz, içmeyiz, hep F-16 konuşuruz. Açlık maçlık. Geç lan bunu, ne açlığı? Yalan söylüyorlar zaten, öyle demişti ya. Sanayicinin eli yandı, doğalgaza %48 zam. Dün yayın boyunca, ya biriniz de uyarmamışsınız ya da uyardıysanız ben görmemişim, çok özür dilerim. Ben dün elektrik zam mı, elektrik zam mı diye anlatmışım sürekli. Doğalgaza zammın gelişi. Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu'nun sosyal medya paylaşımı buraya da alınmış. %48 zam enflasyonu artıracaktır endişesi. Göreceğiz onu, fiyata yansımasını. Ya kardeşim, bunun kaçınılır yönü yok. Ben size anlattım ya. Hani benim alanım ekonomi değil, senin alanın ekonomi falan değil. Atıyorsun. Anlamıyorsun çünkü. Bak, benim alanım ekonomi. Hava duruyor orada. Koyalım, tartışalım. Çok basit bunun yöntemi. Enflasyona bunun katkısı nereden olacak? Şimdi insanlar diyor ya, sanayiye ya, seninle ne alakası var? Üretilen mal ve hizmetlere yansımayacak mı bu? Hani size anlattığım o makası düşünün sürekli olarak. Üretici fiyat endeksindeki %50'lik artış, tüketici fiyat endeksindeki %20'lik artış. Aradaki 30 puanlık fark var ya, bu üreticinin üstlendiği, şu ana kadar tamamını yansıtmadığı maliyet artışı. E bu buraya doğru inecek, aşağı doğru. TOBB başkanı da söylüyor o yüzden. Bu kadar net. Ey gözleri Biden'a gülen adam. Dün bu ifadeye çok güldüm. Kemal Bey'in hakikaten güzel ifade. Sosyal medya paylaşımında zamlar durmuyor diyerek Erdoğan'a seslendi denilmiş. Ey gözleri Biden'a gülen şahsım. Milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülkeyle ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi? Bu arada İngiliz basınında ilginç haberler çıkmaya başladı. Dün akşam bizde de işte gördüm ben de, gece saat herhalde bir civarı falandı okuduğumda. Erdoğan'ın sağlığına ilişkin bir takım değerlendirmeler yapılıyor bir yandan. Bir yandan da şöyle bir takım haberler var. Bakanlar o kadar korkuyor ki kendisinden, aslında çok sıkıntılı bir durum olduğunu söylemeleri için iş adamlarına aracı koşuyor. Hangi iş adamı? Onlar da konuşmuyor ki. Onlar da Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'nın en fazla söylediği bu. TÜSİAD'ın söylediğini duydunuz. Kim söyleyecek? Lan onlar da mı bize güveniyor acaba? Ya ben iş adamı değilim, vallahi değilim. Bak yemin ediyorum. Bana güveniyorsanız hiç güvenmeyin. Her sabah söylüyorum ben de. Ama bana güveniyorsanız, yani ben iş dünyası temsilcisi olarak falan şey yapamam, ben konuşamam. Ciddi, benden bekliyorsanız beklemeyin. Başkasına söyleyin. Ertuğrul Özkök'e söyleyin. TÜSİAD'ın şeyi üyesidir kendisi. Valla ona söylesenize. Ha, yazmaz o işte. Yaz, aklına gelenleri yazar falan filan, ama bence yine de bir söyleyin. Yani başvurulmakta fayda var diye düşünüyorum. Bilmiyorum yapar mı? Ama böyle yazılar çıkıyor artık. Çok normal. Neden çok normal? Şundan dolayı. Herkes bunu bilsin de. Ya Erdoğan şu anda bir gündemi falan yok. Buna ayrıca bir yayın yapacağız. Ben onun hazırlığını sürdürüyorum. Ama Erdoğan'ın gündemi falan yok. Öyle bir şey yok. Bak bugüne kadar AKP iktidarının en büyük gücü kurduğu medya eliyle, ki hep söyledim hani medya her zaman çok iyiydi, AKP geldi bozuldu. Bu çok büyük bir yalan. Çok kolaycılık bu. Sakın aklınız böyle işlemesin. Medyanın her zaman güçle sorunu vardı Türkiye'de, oluştuğu günden beri. Ya 1831 kardeşim, takvim vekainin çıkışı. 1831. Bizim öyle 200 yıllık bir tarihimiz falan filan yok. Ama köklü bir basın geçmişimiz var diyebilecek bir olayımız da yok arkamızda. Ve basın her zaman güçle acayip takıntılı bir ilişki içinde. Güce bayrak kaldırmak çok zor olmuş bu topraklarda. AKP farklı bir sistem uyguladı. Yiyerek yaptı o diğerlerini. Kendi medyasını kurdu ve bugüne kadar gündemi sürükledi. Düşünün, ilk yayında anlattım ya, mesela zina krizi çıktığında ya bir bok olmayacağını herkes biliyordu ama Türkiye 1,5 ay boyunca konuştu. Bugün gündem olmuyor. Tıs. Tıs. Tamamen bakın, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener gündemi ele geçirdi. Saadet Partisi'nin hazırladığı videolar bugün 650 katlı binada yapılan dandik işlerin 5 kat üstüne çıkmış durumda. Yok ki öyle bir şeyi. Öyle bir gücü yok. Güç gidince de bir süre sonra insanlar çatır çatır aklına geleni söylemeye başlıyor. Neden? Bazıları bu ifadeyi kullanmamdan hoşlanmıyor ama doğrusu bu. Çünkü halkı dayak arsızı yaptın sen kardeşim. O kadar çok korkuttun, o kadar çok hırpaladın, o kadar çok aşağıladın ki artık bir şey kalmadı. Kalmadı, korkmuyor kimse. Neyinden korkacak? Gazete Pencere böyle. Ama dur şu haberi de görelim. Hayat TÜGVA'da Selman Öğüt'e güzel. Selman Öğüt kim? CNN Türk'ün gedikli yorumcusu. Kamu kaynaklarını limit tanımadan kullanmakla eleştirilen TÜGVA'dan bir belge daha sızdı. O belgede iktidar yanlısı akademisyen Selman Öğüt'ün TÜGVA'daki bir projesi için Türk Hava Yolları'ndan 1500 bileti bedava aldığı bilgisi yer aldı. Nasıl? 1500 tane ya. Yani vay arkadaş ya. Diyorsunuz değil mi? Demeyin kardeşim, uçak konuştuk. Uçak tarihini, kısa uçak tarihini izleyin oradan. Anlattıklarımın tamamı benim şahitliğimdir. Bakın ben hepsini birebir yaşadım. Hepsini. Size anlattıklarım içinde bir tane boşluk yok. Var diyen gelsin bulsun beni. Anlatıyorum bak. Şimdi anlatıyor adam hikaye. 1500 tane bilet almış. Türk Hava Yolları'nın tamamına çökmediğine dua et. Gazete Pencere böyle çıkmış. Güzel bir birinci sayfa yapmışlar. Hakikaten renkli. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun Glasgow'daki iklim zirvesinde İstanbul'u temsil edeceği de yer almış. Tabii İstanbul temsil edilecek Ekrem İmamoğlu tarafından da, ya bizim Cumhurbaşkanı da gidecek deniyordu. Ne oldu? Onu yeri geldiğinde göstereyim mi size? Bir balon uçurulmuş ki. Vallahi yani buna insanlar nasıl inanacak? Çok bir fikrim yok. Hakikaten çok bir fikrim yok. Ama itibar, burada da itibar anlatılmış. Söylenen hikaye şu. Bizim diyor istediğimiz güvenlik protokolünü bizim için kabul etmediler. Anlatılan da şu aslında. Amerikan başkanına uygulanan protokol bize de uygulansın. Onlar kabul etmemiş. Ama başkasına uygulanmış bu. O yüzden biz de itibarımızı koruduk, gitmedik. İyi yapmışsınız. İtibar mühim. İtibar mühim. İtibardan tasarruf olmaz. Çok ayıp. Sakın. Sakın itibardan tasarruf etmeyin. Ama bu arada sallamaya devam edin mesela. Bugün Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir yazı yazmış Abdülkadir Selvi. Neden ısrarla Abdülkadir Selvi okuyorsun diye soran çok izleyici var. Şundan dolayı, burada anlatılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti bülteni. Bilin parti ne düşünüyor, Türkiye'yi yöneten parti diye. Gazetecilik faaliyeti falan değil bu, parti bülteni. Bakın orada bir söylem geliştiriliyor. Şimdi yeni dönemde bunu çok duyacaksınız. Ben size onu okuyayım da Ekrem İmamoğlu nereye koşuyor bugünkü yazının başlığı. Ben tamamını okumayacağım. Çok gereksiz ama şu cümleyi duyun. Son olarak İmamoğlu nereye koşuyor derseniz dikkat. Meral Akşener'in antrenörlüğünde Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru koşuyor. Tabii Kılıçdaroğlu engel olmazsa. Yani şair burada diyor ki en büyük umudumuz bu. Patlarsa buradan patlar. Patlamazsa da artık geçmiş olsun, sosyal medya diliyle kesmiş olsun hatta. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Vergi ve zam kabusu, üst üste gelen zamlar yetmezmiş gibi ufukta devasa vergi artışları var. Anlatılan, Mustafa Çakır'ın haberinde anlatılan bu yeniden değerleme oranının netleşmesi. Yani %30'un üzerinde bir artış beklendiği söyleniyor. Artık düşünün işte ya. Atayla dertleri var. İzmir'deki kütüphaneyi çürük diye yıktılar. 4 yıldır çivi çakmadılar. Erman Şentürk'ün haberi. İzmir'de 4 yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Atatürk İl Halk Kütüphanesi yıkıldığıyla kaldı. Atatürk'ün adını taşıyan ve bir zamanlar on binlerce eserin yer aldığı kent merkezindeki binadan geriye molozlar kaldı. 18 bin aşkın üyesi bulunan ve engelli yurttaşlara da hizmet veren kütüphanenin yenisi vaatlere karşın yapılmadı. CHP'li Murat Bakan, Atatürk İl Halk Kütüphanesi neden yapılmıyor, yapımına engel olan birileri mi var diye sordu. Bilmiyorum. TÜGVA'ya mı bağlasak ya? Vay arkadaş ya. Sarp Sağkal'ın bir haberi var Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Sosyal medyada çok göreceksiniz, haberin sahibi. Odur. Çok araklanacak haberlerden biri. Şehir efsanesi. Erdoğan'ın övündüğü hastanelere 100 hastadan 4'ü gidiyor. Şehir hastaneleri üzerinden başarı öyküsüne tepki var. ATO ve SES üyelerinin çalışmasına göre. Ankara Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası'nın çalışmasına göre şehir hastaneleri sağlık ihtiyacının yalnızca %4'ünü karşılıyor. Sağlıksız ortamda ucuz iş gücü olan asistanlarla hizmet üretiliyor. Esrarla yakalanan AKP'li. Bugün Barış Pehlivan'ın yazısı. İlginç bir yazı. Sosyal medyada bu yazı da çok araklanacak bugün. Önce İstanbul'da AKP'li belediye başkanları, valiler, kaymakamlar ve hatta bir bakanın da katıldığı bir toplantı yapıldı. Bir büyükşehir belediye başkanını eşlik eden akrabası ve özel kalemi polis aracında esrarla yakalandı. Sonra sürpriz değil, dosya kapatıldı. Bugün günün önemli yazısı Barış Pehlivan'dan gelmiş. Onu da burada gösterelim. Sabah gazetesine geçelim. Bunlar bozguncu çünkü. Rus casuslarının suikast planı, Nazif Karaman'ın haberi. Bugün Rusya adına çalışan ve eş zamanlı operasyonla yakalanan 6 casusun kanlı eylem planını açıklıyoruz diye konuşulmuş. Ve burada 6 kişilik şebekenin ilk hedefinde Abdülhakim adlı Çeçen muhalif liderin bulunduğu suikast planladıkları anlatılıyor. Şimdi bir de başkan haberleri var. Onlara da bakalım. Dede Ağaç üssü Türk halkını rahatsız ediyor. Başkan Erdoğan, başkan! Roma'da Biden ve Macron'la görüşmesinde Yunanistan'a silah yığınağıyla ilgili uyarı yaptığını açıkladı. Bunu buradan okumayayım ya, akşamdan combo yapalım. Yani orada çünkü çok daha güzel yapmış, üstünde başka haber var. Burada yok. Burada yok. Öbürü daha iyi. Çok şık haber. First Lady diplomasisi. Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin eş programında Emine Erdoğan'la Fransa First Lady'si Brigitte Macron sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Gerçekleştirdi. Haber dili böyle bir şey. Sıcak bir sohbet yaptı yok mesela. Gerçekleştirdi. Brigitte Macron akşam yemeğinde de Emine Hanım'ın daha önce hediye ettiği karanfil işlemeli maskeyi taktı. Maskeyi derken başkan? Maskeyi mi demişiz orada? Maske ne lan? Akşam yemeğinde maske mi taktı? O maske değil herhalde ya. Ne ki? Bilmiyorum hacı, sen yazmışsın yani. Maske mi takmış Brigitte Macron? İlginç. Karanfil işlemeli maske. Evet. Beni aştı, çok özür diliyorum. Yani beni geçiyor. Maske takmış. Evet. İşte Avrupa en az iki yüzlü diyorum ya sürekli. Acaba onu gizlemek için mi? Çok iyi niyetli yaklaşayım dedim olaya. Sabah böyle. Sözcü, ey gözleri Biden'a gülen şahsım. Yüzün bu ülkenin evlatlarına gülmeyecek mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri? Güzel söz ama. Allah var, şimdi hakkını teslim edelim. Yanında zamlarla birlikte özellikle daha manalı. Doğalgaza %48, LPG'ye %8, alkole %11 zam. Neden? Öyle. Şimdi çok önemli bir haber var. Dün sosyal medyada döndü. Gazeteler çok kullanmamış. Bence son derece önemli bir haber. Çünkü biliyorsunuz burada sabah konuştuk. İnsanlar çok fazla yapamadı. Ben Abdülkadir Selvi'ye bir çağrıda bulundum. Dedim ki bak, bunu yazmazsan sana söylenen her şeyi hak edersin. Her cümleyi. Çünkü Türkiye'yi tek başına yöneten insan partisinin grup toplantısında ana muhalefet partisi liderine yapılan linç girişimini gösterip üzerinde abuk sabuk sözler olan bu videoyu izletti ve dinletti. Abdülkadir Selvi de bu tek kelimeyle yanlıştı yazmış. En azından bunu yazabilmiş, helal olsun. Yalnız bu işin böyle kalmaması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanları Ve Cumhuriyet Halk Partisi demeyelim, SHP'nin de aynı zamanda eski genel başkanları. Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öğmen. Üçü linç girişiminin mecliste izlenmesini yargıya taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 4 ayrı iddia ile İstanbul'da suç duyurusunda bulundu. Helal olsun üçünüze de. Gerçekten bakın, bir partinin genel başkanı olmak insanlara ne verir? Yani etrafınızda bir sürü insan peyda olur. Gerçekten başkanım başkanım diye böyle takla atan tipler, işe yerleştirmek için adam getirenler, takla atanlar falan filan, bunlar olur. Ama bir yandan büyük sorumluluktur. Hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi bu cumhuriyetin kurucusu partinin başındaysanız, o zaman sizin farklı bir takım sorumluluklarınız da olur. Hakikaten üçüne de helal olsun. Üçüne de helal olsun. Çünkü bunu yapacak bir savcı yok Türkiye'de. Şimdi tabii bu ne olacak? Ya ben size söyleyeyim, takipsizlikle sonuçlanacak. Görüntü o. Bakalım, göreceğiz. Benim öngörüm budur. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün manşeti Kasım'da zam başkadır. Ya vallahi yani sonbahar romantizmi, Kasım'da aşk falan geyikleri arasında geldiğimiz yer burası. Zamlar durmuyor. Kasım ayı doğalgaz, LPG ve içki zamlarıyla başladı. İstanbul'un enflasyonu %20.7'ye yükselerek 9 yılın zirvesine taşındı. Neden bu? İstanbul Ticaret Odası normalde enflasyonun öncü verilerinden bir tanesi olarak hazırlıyor bunu. Aylık çalışma yapıyor. Biliyorsunuz biz Ekim ayı enflasyonunu yarın duyacağız. Yarın saat 10.30'da duyacağız. Türkiye İstatistik Kurumu açıklayacak. Ama şu olacak bir yandan da. İstanbul Ticaret Odası bunun öncü çalışmasını yapıyor. Çok önemli bir veri bu. 3 aşağı 5 yukarı yakın çıkıyor zaten. Ve İTO'nun çalışmasında İstanbul'un yıllık enflasyonu %20'nin üzerine çıktı. Biliyorsunuz artık Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi falan, bunların tamamı gitti. Tamamı gitti artık. Ama elimizde bir veri var. Perakende fiyatları yıllık %20.76. 2012'ye kadar geri gittiğinde, 2012'de hangi parti iktidarda? Efendim? Evet. Evet. Pakistan Demokratik Partisi. Doğru. 2012'ye kadar geri gittiğinizde en yüksek veriler diyor bunlar. Ve yarın biz göreceğiz bakalım. Açıklama yapılacak. Sonra ne olacak? Sonrasını göreceğiz. Sonrasını yapacağız da nasıl yapacağız onu çok fazla bilmiyoruz. Görelim. Bir Gün gazetesinde bir haber daha vardı. Hangi haber? Şu. THY'yi de es geçmemiş. Güzel değerlendirmiş de şu TÜGVA'nın yeni skandalını. TÜGVA ile ilgili sızan yeni belgelere göre vakıf, AKP'deki Pelikancı ekibin önde gelen isimlerinden Selman Öğüt'ün başında bulunduğu bir program için Türk Hava Yolları'ndan ücretsiz 1500 bilet aldı. Ya 1500 diyorum ya. 1500 kardeşim. İnsan bir parça utanır. Bakın bunun açıklaması nasıl gelecek? Ya kardeşim biz proje sunduk. Bu projede de şöyle güzel işler yaptık. Bunu yaptık. Oradan atladık. Buradan zıpladık. Göreceksiniz, gelecek bu. Evrensel'in manşeti tam gaz zam. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim ayı başında enflasyonu göz ardı etmiyoruz dese de yeni ayın ilk gününde yine zam yağdı. Doğalgaz, otogaz, gıda tamamında, alkole de zam var. İTO'nun enflasyon verisi burada da var ve İstanbul'da toptan satış fiyat üzerinden burada da değerlendirilmiş. Yani üretici fiyat endeksi açısından önemli bir gösterge %29 çıkmış. Yani çok acıklı bir şey geliyor. O belli. Bu arada o önemli veriyi içinde yer verdiği için buradan değerlendirerek gidelim. Demin dedik yani perakende fiyatları üzerinde %21 civarında diye. Burada en büyük artış gıda grubunda. Şaşırtıcı bir şey değil ama gıda grubunda böyle bir şeyin olması, mesela bizim aramızda sorun, uçakta sorun değil. Sorun değil, sormuyor insanlar. Her akşam size haber bültenlerinde gev gev yapmayı biliyorlar. Çok demokratlar, çok iyi haberciler, acayip iyi. İnsanlar çocuklarının geleceklerini düşünüyorlar. Hepsi çok iyi babalar, çok iyi anneler. Ama halkla hiçbir alakaları yok. Çünkü orada ilk yayında anlatmaya çalıştığım gibi patron temsil ediliyor. Bir izleyici şey yazmış. Bir hanımefendi, ismini unuttum. Oo, şu kadar mailin arasında bulamam da şimdi. Diyor ki iş takipçisi dediniz. Biraz ağır olmadı mı? Yok. İş takipçisi demek doğrudan para kazanmak üzere iş yapan demek değil ki. Patronunun adını orada. Resmen net. Ya kardeşim bakın şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Eğer patronunu temsilen orada değilse neden halka dair tek bir soru sorulmuyor ya? Bir tane ya, bir tane ilaç olsun diye. Bir izleyici şeye takmış. Abdullah Gül güzellemesi yapıyorsun. Değil kardeşim. Değil. Bak ben burada defalarca eleştirdim. Çok ağır eleştirdim. Eleştiririm de yine. Söylediğime inanıyorum çünkü. Bu kadar şey yaşanıyorsa AKP içinde sorumlularından bir tanesi hem de önde gelenlerinden biri Abdullah Gül'dür. Ama şu hakkı teslim etmek zorundayım. O zaman çünkü dürüstlük yapmış olmam burada. Ya ben uçakta sormadığım hiçbir soru kalmadığını söylemem lazım. Sordum. Yalan mı söyleyeyim? Bazılarına cevap vermedi. Yayının başında neydi? Mahir kardeşim, o genç gazeteci kardeşime söyledim ya. Soruya cevap verilmemesi de haberdir. Ben sordum ama sorumu. Doğruya doğru hakkını teslim edeceğim. Yapamam, öbür türlü dürüstlük olmaz ki. Yani toplu olarak bağır çağır, oradan çıkar, goy goyunu yap. Halk TV'de göreceksin o zaman kardeşim o partiyi. Şey, o programı orada izlersin. Burada öyle bir şey olmadı. Doğruya doğru hakkını teslim edeceğiz. Bak sormadığım tek bir soru kalmadı. Size bir olay anlatacağım. Yine şahitliğimdir. Ben yaşadım. Aynı uçaktaydım. Yanımda başka gazeteci arkadaşlarım da vardı. Nereden geldiğimizi çok net hatırlamıyorum ama Strasbourg diye kalmış aklımda. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde rahmetli Mehmet Ali abi, Birand, Hasan Cemal ve Cengiz Çandar. Üçü uçağın bir yerinde Abdullah Gül'ün etrafını çevirmişlerdi. Ya üçü de hani teşbihte atılmaz deve dişi gibi adamlar. Sev sevme başka bir şey. Ama köşesinde yazdığı şey beni ilgilendiriyor. Çünkü bir muhabir olarak atlamamam lazım. Ben de uçaktayım. Yanlarına gittim konuşulurken. Abdullah Gül bayağı bir bilgi verdi. Bir toplantıya ilişkin olarak soru soruldu. Çünkü bir yandan rahmetli Mehmet Ali abi bir şey soruyor. Ağır Hasan Cemal arkasından yapıştırıyor. Cengiz Çandar bir şey soruyor. Herkes köşe yazısı yazacak çünkü. Telaşında. Birant da o zaman postada yazıyordu çünkü. Abdullah Gül konuştu. Benim muhabir olarak orada olduğumu görünce dedi ki yalnız bunlar off the record. Ne demek off the record? Yani yazılmayacak değildir off the record. Öyle söylenmez o. Yazarsın ama kaynak belirtmeden yazarsın. Mesela köşe yazının içinde kullanabilirsin. İşte edinilen bilgiye göre, aldığım duyumlara göre. Adıyla sanıyla yazmazsın ama bakın bunlar da oldu. Ne yapayım şimdi, olmadı mı diyeyim? Kusura bakmayın yani yanlış program izliyorsunuz o zaman. Burada öyle bir şey olmadı kardeşim. Hakkı teslim edebildiğim kadar edeceğim. Becerebildiğim kadar. Beceremediğim de tamamen benim hatamdır. Sorumluluk benimdir. Evrensel böyle. Şurada bir haber daha vardı ya Evrensel'de sabah. Çok özür dilerim. Sabah çünkü başka bir şeyle beraber okurken pas geçtim. Ha şu ya bizim haberi almış. Çünkü çoğu gazete görmüyor, kullanmıyor da. Şimdi Perşembe günü biz 32. Ankara Uluslararası Film Festivali'ne başlayacağız. Ne demek bu? Artık dünyada da film çevrelerinde de tanınan, olgunluğunu sağlamış, rüştünü ispat etmiş bir film festivali. Son 5 senedir ben sunuyorum. Bir aksilik olmazsa yine ben sunacağım. Cer Modern'de yapacağız açılışını. Açılışta çok fazla davetlimiz bu sene olmayacak pandemi koşulları nedeniyle. O yüzden hani öyle çok kalabalık, alkış nümayiş bir açılış planlamıyoruz. Ama Ankara'da ayın 12'sine kadar, 4'ünde başlayıp 12'sine kadar film konuşacağız. Büyülü Fener Sineması'nda gösterimler yapılacak. Çok iyi kısa filmler var, çok iyi, çok önemli filmler var. Hem yerli sinemadan hem yabancı sinemadan. 4'ünde onur ödülleriyle açacağız biz. O gün akşam Perihan Savaş'a, Erendiz Atasu'ya ve Gani Müjde'ye ödülleri verilecek. Ondan sonra yarışmalı bölüm devam edecek. O aranın içinde farklı jüriler çalışmalarını sürdürecek. Ayın 12'sinde de ödül töreniyle kapatacağız. Burada Evrensel Gazetesi'ne çok teşekkür ediyorum. Birinci sayfadan görmüş en azından. 16 ülkeden filmler yarışıyor. 63 tane film var. Büyülü Fener Sineması'nda gösterimler yapılacak. Duyurusu da yapıldı zaten. Lütfen Ankara Film Festivali'ni takip edin Ankaralı izleyiciler için. Çünkü ya yaşatmak zorundayız. Kültür sanat hayatının bu kadar geberdiği yerlerde süründüğü bir dönemde yaşatmak zorundayız hepimiz. İlginizi bekliyoruz Ankaralı izleyicilerin. Yeni Şafak, Amerika'dan DH'a 8 donat. DH yok. IŞİD onun adı. IŞİD'in aşağılık katilleri. Böyle de yazabilirsin. IŞİD'in aşağılık katilleri. DAEŞ yok. O senin yumuşatma çaban güzel kardeşim. Yemez. Suriye'de rejime karşı muhalifleri eğitmek ve silahlandırmak için gündeme gelen Eğit Donat projesini PKK-PYD'yi desteklemek için kullanan ABD. Lan bu haberi hiç yapmasa mıydınız acaba? Hacı siz bunu Suriye'de yaptınız, hatırlıyorsunuz değil mi? He? Hadi gelin hatırlayalım hep beraber. Bir dakika, hafıza zamanı. Şimdi YouTube'dan da yorumları açayım, oradan da göreyim. Biz Eğit Donat'ı en son yaptığımızda eğitip donattığımız, donuna kadar verdiğimiz askerler, Suriyeli rejim muhalifleri ne yaptı? Buyurun. Hatırlıyor muyuz? Karşı tarafa geçti. Gitti herifler. Suriye'nin dostları toplantıları yapıldı mesela İstanbul'da. O zamanki adı öyle. Suriye'nin dostları. Sanki kalanları Suriye'nin düşmanıymış gibi. Kim yaptı bunu? Efendim? Sayın Ahmet Davutoğlu, evet, çok önemli hizmetleri, çabaları vardı. Bugün ama sorsanız, yani dış politikada bir dünya markası. Öyle. Yeni Şafak'tan iki kişi var bu arada. İki kişi var uçakta. İkisi de bu Dede Ağaç olayı nedir? Biden ve Macron'a tepki yazısı yazmış. Bir tane yok ya, bir tane. Zam haberi yok mesela. Halk nasıl geçiniyor? Kış nasıl geçecek? Ayşe Böhürler ve Mehmet Acet uçakta. Fotoğrafı hatırlayalım. Ben size hemen göstereyim yerleriyle. Sol tarafta, soldan Hakan Çelik'in yanındaki değil, onun yanındaki hanımefendi Ayşe Böhürler'dir. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sol tarafında, Nazlı Çelik'in sol tarafında duran açık renk takım elbiseli beyefendi de Mehmet Acet'tir. İki kişiyle temsil edilmişler. Bir tane soru sormamışlar. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılı. Gazetecilik nedir? Bu değildir işte. Genç gazeteci arkadaşlarım, Mahir kusura bakma sen yazdın güzel kardeşim. Senin üzerinden anlatmış olayım. Gazetecilik bu değil. Olur mu? Anlatırlar. Bu parti bülteni çıkartmak. Ama neden yaptı bülteni çıkartmak? Öyle demek istemedi, daire başkanlığı adına haber yapmak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi gelelim günün güzel gazetesine. Bugün akşam gazetesi çok acayip ya. Elimden geleni yapacağım manşet. Hazır? Başkan Erdoğan, başkan Biden'la görüşmesini anlattı. F-16 için olumsuz bir yaklaşım görmedim. Kongrede durum 50-50 ama elimden geleni yapacağım dedi. Evet. Bence gayet güzel. Hikmet Genç yazmış haberi. Hikmet Genç'i görelim beyefendiyi şuradan. Ben size bilmeyenler için tarif edeyim. Tam Sayın Erdoğan'ın sol omzunda duran beyefendi. Evet, elinden geleni yapacağı haberi. Yalnız bugün akşam gazetesinden size uçak haberi okumamın farklı bir gerekçesi var. 17 Aralık zirvesi yapıldığında, 17 Aralık'ta hani Türkiye'nin tekrar Avrupa Birliği ile müzakerelere başlama çalışması, Beşir Atalay altına imza attı falan. O toplantılar sırasında Brüksel'deki gazetecilerden bir tanesiyim. Gururla söylüyorum bunu. Önemli bir toplantıydı çünkü. Orada yapılanlar, bazıları işin sadece magazin boyutunu hatırlıyor. Berlusconi kafasına saç ektirmişti mesela. Bandanayla geziyordu adam. Böyle bir tuhaf bir herif. Neyse, bütün bunların yapıldığı dönemde orada Habertürk adına da Fatih Altaylı vardı. Başkası da var mıydı hatırlamıyorum da Fatih Altaylı vardı. İçeriden bir haber yazdı. Yani bu... Bakın muhabbete ne kadar yakınım haberi. Öyle detaylar veriyor ki. Hatırlıyor musunuz? Erdoğan, Abdullah Gül'ün kendisini sakin ol falan diye durdurmaya çalışmasına rağmen uçağın motorlarını çalıştırırım, vallahi derim. Vallahi tutucuyum zaptı. Disipline, hepiniz disipline. Hatırlıyor musunuz haberi? Gideceğim dedi, onun üzerine herkes yelkenleri suya indirdi. Dediler ki tamam abi biz ettik, sen etme. Ne olur ya, yapma ne olur, ne olur. O. Burada mesela Fatih Altaylı şöyle bir detay attı ortaya. Erdoğan'ın toplantıyı terk etme çıkışına karşılık Silvio Berlusconi, hiç unutmuyorum bak, uzun konçlu çoraplarını çekerek bir kez daha düşündü. Bu şu demektir gazetecilik dilinde. Oğlum içeride milletin donunun rengine kadar biliyorum. Haber kaynağı. Ömer Çelik de haber kaynağı. Bak haber kaynağını da söyleyeyim sana. Doğru, biliyorum. Ya olabilir ayrıca. Bunları yazarsın. Hakikaten iyi hikaye de olabilir. Köşe yazını güçlendirebilir. Ama bütün bunlar yapılırken toplantının temel niteliğini unutmamak lazım. Ne için oradaydık biz? Akşam gazetesi. Bugün Hikmet Bey, Hikmet Genç sanırım yapmış. Çok çok büyük haber. Biden ekibine kaş göz yaptı, toplantıyı uzattı haberi koymuş birinci sayfadan. O yüzden bence bu hak ediyor. Akşam gazetesi Roma haberinin okunmasını hak ediyor. Bu görüşme için oturduk arkadaşlarla. 15 tane gazeteci var. Masanın etrafında oturuyoruz böyle. Soruyorlar, başkanım ne oldu, başkanım ne oldu? Ya dedim, tamam anlatacağım, bir dur. Bir dur ya. Bir dur. Görüşme için medya 20 dakikalık görüşme diyor o gün. Şimdi ben ne biliyorum ki yani, ben 20 dakikalık adam mıyım? Artist. 1 saat 10 dakika sürdü. O sürede de, buradan okuyorum ha, bu arada uydurmuyorum. O sürede de protokol sürekli geliyor gidiyor. Onlara bir iki kaş göz yaptı. En sonunda diğer programlara geçmek durumunda kaldık. Yani diyor ki, ben kalkmasam daha da konuşası var diyor. 70 dakika. Kaş göz yapıyor. Amca çok yaşlı, onun kaşı gözü seyiriyor olabilir, sıkılmış olabilir içeride. Mesela İngiltere kraliçesi de yapar. Onların protokol gereği. Çantayı koluna taktı mı, hadi canım görüşürüz demek o. Bu da acaba kaş göz onun için mi yaptı ki? Ama detay süper. İçeri protokol görevlileri giriyor. Biden onlara yapıyor. Çok iyi detay. Bir de bu diğerlerinde de var, hakkını teslim edelim. Yani Milliyet'te de gördüm ben, Sabah'ta da var, Yeni Şafak'ta, hepsinde var bu haber. Atina'nın Rafale uçak alması, Fransızların ünlü savaş uçağı var yani, Rafale alması ile ilgili. Macron onların parası var dedi. Yani Yunanistan bana parası var, onlar almaya çalışıyorlar. Dedim ki, oturuyoruz 15 tane gazeteci var böyle. Abuk sabuk konuşuyorlar yani, her birinin derdi ayrı, biliyorum da hani bilmezden geliyorum. Sonuçta misafir. Bak dedim, seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Bunlar da her şey para. Ne? Haberi ikinci kez okuduğunuzda anlıyorsunuz ki Fransızların her şeyi parasal olarak değerlendirmesinden söz ediyor. Yunanlılar gelip diyorlar ki, bizde para bak hocam. Neydi sizin uçağı? Uçağın adı Rafale. Alırız biz ondan ya. 8-10 tane sarma bir tanesiyle geri dönelim biz. 7 tanesini sarın, bir tanesini burada uçacağız. Burada yiyeceğiz onu. Oturduk ya böyle 15 gazeteci. Ama detay nasıl? Biden'ın. Biraz yavaş çalışma başladı yine. Süper değil mi detay ya? Vallahi Hikmet Genç Bey yazmış. Bayıldım ben ya. Vallahi bayıldım. Ha bak, sevgili Burcu yazmış, Burcu Berat. Bize kimse bir şey satmasın madem. Evet. Bizde her şey para değil. Her şey para mı? Mesela Fransızlarla yani yanaktan bir öpücük karşılığı bir tane Rafale verir insan değil mi? Ayıp ya. Her şey para olmuş kardeşim. Yayını Fransa'dan izleyen var mı? Çok zor sizin hayat. Yemin ediyorum. Din imanı para hepsinin. Ben tanıyorum ya. Biliyorum da söylüyorum. Anam parayla açar, parayla kal. Ağzından çıkan paraya. Lan bu kadar mı çıkarcı olur bir insan grubu ya? 10 soruda EYT çözümü. Bugün takvim tamamen delirmiş. 10 soruda EYT çözümü. Muhtemelen burada anlattığı hani TYT gibi üniversite sınavına girişle alakalı bir şey zannetti büyük ihtimalle editör haber gelince. Halbuki emeklilikte taşa takılanlardan bahsediliyor. 10 soruda çözülebiliyor. Çözelim abi. Çözelim, binlerce insan perişan. Çözelim 10 sorudan lan. 10 soru dediğin nedir ki? Birimiz çözemesek birimiz çözeriz. Yani şu yayını izleyen günlük ortalama 130 bin izleyici var. Bunlardan bir tanesinin kafası kesin çalışıyordur. Benim çalışmaz da. Çözelim. Gençlere iş ve staj fırsatı, emlak vergisi rehberi. Yani. Memleket kararı. Memleket kararı. Memleket değil. Hande Erçel'le Bensu Soral Amerika'ya gitti. Ve hiçbiriniz havaalanından gidip bir el bile sallamadınız. Bu duyarsızlığınız gerçekten artık çok can sıkıcı bir boyuta geldi. Aynı elbiseyle poz verdi. Rezalet. Güzeller sosyal medyayı alt üst etti. Bensu 500 bin beğeni alırken Hande 3 milyonu geçti. Aynı elbiseyle. Hocam bir şey söyleyeceğim. Aynı elbiseyle, ha aşağı küçük koymuşsun. Keşke onu büyük kullansaydın ya. Aynı elbise görülmüyor. Kızları farklı elbiseyle göstermişsin de. Milletimin itibarını korumakla mükellefiz. Başkan Erdoğan, başkan Roma'daki G20 dönüşünde soruları cevapladı. Yalancının. Ya öyle deme ama, ağır oluyor. Yani tamam, soru sorulmamış olabilir. Olabilir ama bir şeyler söyledi yani. Duydum ben, bir şey söylüyordu. Tam hatırlamıyorum. Macron falan gelmiş. Birinin kaşı gözü ayrı oynuyordu dedi. Onu hatırlamıyorum. Başını duymadım onun. Bir dedi, kaşı gözü ayrı oynuyor onun dedi. Kandırıyorlar ulan seni dedim dedi. Hatta ulan demedi, yok onu ben ekledim de. Kandırıyorlar seni. Ulan dedi, dininiz kitabınız para be dedi. Tam işte o arada şey yapamıyorum. Çünkü yemek geldi. Yemek yiyordum ben o arada. Ben bırak. Allah Allah Allah. Şuradan bir haber daha gösterecektim size. Dur ya, bu değil. Ya bugün üst üste o kadar çok haber okudum ki arada kafa gitti, kusura bakmayın. Şu muydu acaba? Hatırlayamadım ki. Dün çünkü bunun görüntüsü de yayınlandı. Hakikaten korkunç bir şey. İstanbul'da bir motor sürücüsü 297 kilometrelik kadranını gösterirken otoyol bariyerlerine çarparak hayatını kaybetti. Feci şekilde. Ve kask kamerasından maalesef görüntülendi. Ya gözünüzü seveyim ya. Gözünüzü seveyim kardeşim. İlla böyle bir hız tutkun varsa, illa varsa, ne olur profesyonel olarak yönel bu spora. Ama kafana göre ben de yaparım, ben de coşarım. Benim altımdaki motor çok güçlü. Bak, motorun iyi olması senin iyi olduğun anlamına gelmez. Hani hep verilen örnektir. Eğer öyle olsa, çok iyi bir daktiloyla, en iyi marka daktiloyla ya da en iyi marka bilgisayarla en iyi roman yazılabilir. Değil mi? Öyle olmuyor. Yapmayın, gözünüzü seveyim yapmayın ya. Gencecik bir adam ya. 297 kilometre diyorum kardeşim. Vallahi acayip bir şey. Gerçekten acayip bir şey. Nafiz hocam. Canım, şimdi hocam, eşimle ilişkimiz 7-8 dakika sürüyor. Ben mutluyum. Tabii sen mutlusun, artist. Ama eşim memnun değil. Bu hal için erken boşalma denebilir mi? İlişkide zevk alma durumu dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Hocam birlikte kelebek kovalayalım demiyor yalnız. Hani merakları, kelebek koleksiyonu kovalayalım mı kırlarda? Öyle değil. Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. Diyelim ki sana ait her özellik normal. Neler onlar? Burada konuşamayız. O zaman eşinde orgazm bozukluğu olabilir. Bunun orgazmı bozuk ya. Bunun o bozuk ya bayağı. Ankara'da Sincan Organize'de yapıyorlar. Bu durum genç kadınlarda sık görülmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır. Orgazm durumu mu? Eşinin rahatlamasını istiyorsan dikkat, düşüncelerine önem ver. Hocam Allah seni inanırsın, hiç bok anlamadım ben. Ve bunu niye anlattın gerçekten anlamadım. Kardeşimin 3 çocuğu var hocam. Benim daha bir tane. Sağlıklıyız ama başka çocuğumuz olmadı. İlişkimiz haftada 2-3 kez devam ediyor. Sayıyı mı arttırsak? Çocuk sayısını mı? Ha, ilişki sayısını. Doktor muayenesi şart. Eşin kadın hastalıkları, sen de üroloji uzmanına muayene ol. Tiroid hastalıkları, insülin direnci, hormon hastalıkları gibi durumlarda gebelik süreci etkilenebilir. Bu nedenle iç hastalıkları uzmanına da muayene olun. Eğer sorunlu bir durum varsa, her gün ilişkiye girseniz de gebelik gerçekleşmeyebilir. Şimdi günün haberi. Özellikle hani biz de burada sıkça konuşuyoruz, kullanıyoruz ya. Ya hocam, iş dünyası hiçbir şeye ses çıkartmıyor. Böyle cılız tepkiler. Aman enflasyonu artıracak doğal gaz zammı. Bu kadar yüksek işçi maliyetiyle biz nasıl çalışacağız? Siz 2825 lira işçi asgari ücret ödendiğini sanıyorsunuz ama bize maliyeti 4300 lira. Arada 562 lira gelir vergisi ödeniyor falan. Patronun derdi bununla bitmiyor hocam. Bak şimdi. Hocam ben patronum. İşte bu ya. Ben de patronsuzum. Nice to meet you. Devam edelim. Stresim çok. Bir de sürekli ağız kokusu sorunu yaşıyorum. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Ne önerirsiniz? Gerçek bir mektup. Patronluğunu bırak. Bu duruma halitozis diyoruz. %85 ağız içi kaynaklı bir durumdur. Diş, diş eti, boğaz, burun, geniz hastalıkları, yemek borusu divertikülü, reflü dahil olmak üzere birçok nedeni var. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Muayene ve ilk tetkik sonuçlarına göre başka tetkikler ya da kulak, burun, boğaz uzmanı gibi başka bir bölüme gitmen gerekebilir. Özellikle okudum. Ya doğru düzgün bir bilgi vermiş ya. Hani şu mektubu yazan, yazıyorlar ya, yazıp yolluyorlar ya hocaya. Tabii geliyor bu mektuplar. Öyle yazıyor. Hocam iyi günler, ben patronum mesela, böyle başlar. Hocam iyi günler, benim eşim biraz iri. İri. Eşim iri. Öyle başlıyor mektup. Şunu yazmasa hocam, yazmasa hocam, çok önemli bir bilgi. Toplumun büyük bölümünün şikayetçi olduğu bir konu çünkü bu. Mesela ben bir adı olduğunu ilk kez duyuyorum bunun. Halitozis deniyormuş buna. Arada demek yani yanlış saat bile günde iki kere doğru gösteriyor ya, öyle bir şey. Herhalde. Galiba. Bilemedim ama yani bugün için gerçekten teşekkür ediyorum ben hocaya. Yani bir gerçek bir sorundan bahsetmiş ilk kez ya. Az şey midir? Değildir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İlk yayında da söyledim ya. 6 yıldır da hep söylüyorum. Aynı şeye inanmayan insanların bir araya gelmesi bence çok kıymetli. Çünkü biz bu ülke için konuşuyoruz burada. Yoksa farklıyız biz. Etnik kökenden cinsel yönelime, inanç, inançsızlıktan siyasi anlayışa kadar çok farklıyız. Dağlar kadar. Ama aynı ülkeyi seviyoruz ve burada birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Bunun yöntemi de birbirimizden korkmadan konuşmak. Tabii küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. 6 yıldır yaptığımız gibi. Bunu yaparsak ayrılığı engelleriz. Aramızdaki fikirsel ayrılıkları. Diğerleri devam edecek zaten. Olması gereken de bu. Demokrasi böyle zenginleşiyor çünkü. Eğer derseniz bu yayın sürsün kardeşim. Bu yayın sürsün çünkü burada konuşulanlar gerçekten başka yerde konuşulmuyor. Benim de katkım olsun. Ben de katkı vermek istiyorum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum lan. Da olabilir mesela. Nasıl yapacağız? Vallahi önce YouTube kanalına abone olun lütfen. Rica ediyorum bunu sizden. YouTube'da isterseniz arama yapıp Ünsal Ünlü yazın. Zaten kanala yönlendirecek. Oradan yapabilirsiniz, abone ol düğmesinden. Ya da ünsalunlu.com.tr adresinden. Oradaki abone ol düğmesinden yapabilirsiniz. Paralı pullu bir şey değil. Sadece bir mail adresi isteyecek sizden. Bunun dışında YouTube'a abone olduktan sonra bu yayına maddi katkı vermek mümkün. Katıl düğmesi var isterseniz kullanabileceğiniz. Yayını 5 ayrı kategoride, 5 ayrı farklı oranda maddi destekle katkınızı sunmak mümkün. İsterseniz ama. İstemezseniz öyle bir zorunluluğunuz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız, sonuna kadar da parasız olacak. Canlı yayın sırasında yayına online destek verme imkanı var. Süper Chat ve Süper Sticker uygulamalarıyla. Bunun dışında patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılar iletmek mümkün. Ama bunların hepsi bir yana, asıl büyük destek bir yana. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.